Ayrım 2. Kimliğimin üzerinde ısrarla durmaya devam ettiler derken birisi yaklaşıp sordu. Baksana, biraz dinlenmek ister miydin ya da bir şeyler filan yemek ha? Yani ne de bir şeyi yemeyi isteyecek durumdaydım ya. Bir hamburger ya da bir limonata ister misin? Ellerimdeki ve ayaklarımdaki ipleri çözdüler. Daha çabuk ihanet edeyim diye bir soluklanma molası lütfetmişlerdi bana. Evet, bir şey içmek istiyor musun yoksa istemiyor musun ha? Bir şey istemediğimi söyledim yalnızca. Aptallık etme, öfkeni bize yönelt, midene değil. Acaba hangi söz şimdi şu böcek başının ettiği bu laf kadar iyi anlatabilirdi bunun ideolojisini? Bu anlayışla ellerine düşen insanları ihanete zorlayabileceklerini sanıyorlardı. Yeniden isim konusuna döndüler. Kimliğimle ilgili olarak söylediklerimde diretiyordum. Kışlaya geldiğimizden bu yana aradan 2 saat geçmişti bu arada. Bütün zamanlarını kimlikteki kayıtların doğruluğunu araştırmak için harcamışa benziyorlardı. Beni sorgulayan adam, yeter artık dedi. Boşuna zaman kaybediyoruz seninle. Bizimle işbirliği yapmaktan başka çaren kalmadığını iyice anlaman için hakkında ne kadar çok şey bildiğimizi göstereceğim sana. Şunun bizdeki dosyasını getirin. Gerekli her şeyi bildiğimizi göreceksin. Büyük annenin kim olduğunu bile biliyoruz biz. Sonra birisi yaklaştı ve karşımdaki yazı masasının üzerine kağıt izlenimi uyandıran bir şey bıraktı. Gözündeki bantı sıyır da biraz gör şunları. Kelepçelerini çıkarın. Gözlerimdeki bandı biraz yukarıya doğru sıyırıp çevremdeki kişilere baktım. İlk olarak karşımda oturan adamı gördüm. 30 yaşlarında filan olmalıydı. İyi giyimli, esmer, ince bıyıklı, ufak tefek biriydi ve omzunda namlusu kesik bir tüfek asılıydı. Bu Panama'daki yetiştirme kamplarında eğitilmiş Garay'dan sonraki ikinci uzman polisti. Hepsi de Madsen marka otomatik tüfeklerle donanmış, 3-5 adam daha vardı odada. Yanı başımda giysilerinden amir oldukları anlaşılan 2 adam dikiliyordu. 45 yaşlarında görünüyorlardı. Biri uzun boylu Garay, öteki kısa boylu ve şişmandı, kastıyor. Garay her şeye dikkatle bakmaktaki amacımı anladı ve yere bak dedi. Burada her şeye bakınmanın bir yararı olmaz sana. Açın dosyayı da hazırladıkları planı gösterin şuna. San Miguel kentinde Samuel Cuero'su kaçırıp komandolara teslim edeceklerdi. Chont seni terfi ettirmek istiyordu. Bu yüzden söz konusu eylemin sorumluluğunu sana verdi. Masanın üstüne bir kağıt yaydılar. Çıkarabildiğim kadarıyla yoldaşların bu eylemdeki görev dağılımı, eylem yerinin haritası, diğer görev bölüşümleri vesaire vardı kağıtta. Bunların hiçbirinden haberim olmadığını söyledim. Belgenin öteki yüzünü de gösterin şuna dedi aynı adam. Sonra partinin yapılanışını konu alan bir çizelge gösterdiler bana. Parti başkanlığı yerinde ulusal önderlik yazılıydı. Bunu çizelgeye göre ulusal önderliğin kullandığı 6 takma ismi izliyordu. Sonra 3 bölgesel komite, batıda, doğuda ve merkezde. Doğu bölgesinin komitesini okurken adam durdu ve buraya bak dedi. Burada Kele Luis ile birlikte görünüyorsun. Kele Luis'i tanıyorsun değil mi? Buradaki de Usulatan'dan Santos Lino Ramirez. Onunla doğuda birlikte çalıştınız. İyice bak şuraya. Josefina yazıyor orada. Bu senin takma adın. Ne diyorsun buna şimdi? Bu belgenin her yanında sizin hakkınızda bilgi var. Şimdi de onu betimleyen belgeyi getirin de kesin olarak ikna olsun artık. Yine Josefina diye etiketlenmiş bir dosyadan bir kağıt çıkarıp uzattı bana. Nasıl yürüdüğüm, nasıl saç biçimimin olduğundan tutun da makyaj yapmadığıma ve beni teşhis edecek her türlü karakteristik ayrıntıya kadar bütün bilgiler tek tek sıralanıyordu kağıtta. Bundan başka Juan José Yanez'in ağzından çıktığı belli, beni betimleyen bir ifade de vardı. Bunu partideki yetkilerimle ilgili olarak birisinin verdiği ifadeler izliyordu. Son olarak bir fotoğrafımı gösterdiler bana. San Ana Belediyesi'nden aldıkları gerçek kimliğimdeki fotoğraftı bu. Gördüğün gibi dedi Garay. Çok şey biliyoruz hakkınızda. Hele senin hakkında bilmediğimiz nokta yok. Bu durumda yapabileceğin en iyi şey bizimle işbirliğine girmektir. Şimdi adını söyle bakalım. Çantamda bulduğunuz kimlikte adamın ne olduğu yazılı. Öfkeyle bağırdı adam. Bırak artık şu adı. Kim olduğunu bildiğimizi kafana sokman için sana bunu söyleyecek birini getireceğiz şimdi. Valiyi getirin buraya da kim olduğunu söylesin şuna. Valiyi tanıyorsun değil mi? Seni ele veren de oydu. Çok iyi tanıyor o seni. Hakkında her şeyi bildiğimizi o da doğrulayacak. Amilcar'ın Rafael Arquez Zabla gömülü olduğu San Miguel'deki evi gösterip devrim zafere ulaştığında onu hak ettiği bir yerde toprağa verebileceğiz dediğin kişi de Valle'den başkası değildi. Bu doğru sözleri işitince bütün vücudumdan buz gibi bir şeyler geçiyor sandım. Arabada onu ilk gördüğüm andan beri beynine ne yapmış olabileceklerini düşünüyordum. Aramızdaki bütün politik sorunlara rağmen beni ele verebileceği aklımın ucundan bile geçmezdi çünkü. Şimdi onu karşıma getirdiklerinde bana ne söyleyebileceğini kestirmeye çalıştım. Onun buradaki varlığı korkutuyordu beni. Böyle düşünüp dururken bendeki imgesi paramparça olarak dağılıp gitti. Anılar birbirini izlemeye başladı. O henüz bizim örgütteyken başka yoldaşlarla birlikte yaşadığımız büyük dostluklar, geçmişte ona karşı duyduğum kişisel güven, bütün bunlar belleğimde canlanıverdi birden. Derin bir kedere boğuldum. Dakikalar geçti. Neden sonra hızla yaklaşan ayak sesleri işittim. Valle, kim bu? Tiburcia bu. Sonra seni ölüme mahkum eden bu muydu diye sordular Valle'ye. Evet diye yanıtladı Valle, ta kendisi. Bu yüzden bağımsızlar grubunun kısa bir süre önce partiden atılan, aralarında yan çizerek mücadelemizi terk eden Valle'nin de bulunduğu üç kişinin kendilerine verdiği addı bu. İntikam alması gerekiyordu. Hem sadece Carlos Humberto'nun ölümünün değil, daha pek çok şeyin. Geceyi onunla geçirmek ister misin? Onu sana bırakıyoruz. Evet dedi Valle. Bak Valle nasıl titriyor dedi soruşturmayı yürüten adam. Bak nasıl nefret ediyor senden onu öldürmek istediğin için. Öyleyse bu gece onunla yatacaksın. İstiyorsun bunu değil mi? Yanıt vermedim. Valle diyor ki uzun bir süredir düşlediği bir şeymiş seninle yatmak. Efendi biri olduğundan biz de ona bu kıyakçılığı yapacağız. Sonra emretti. Götürün şu herifi buradan. Adamlar dışarı çıkınca biz dedi sorguyu sürdüren hakkında çok şey biliyoruz. En iyisi bize yardım etmeye başlamandır. Yalanların sıkıyor beni. Hadi bakalım adını söyle. Böylece güvenimizi kazan ve biz de seni biraz rahat bırakalım. Madem adımın ne olduğunu biliyorsunuz ne diye bunu size söylememi istiyorsunuz? Çünkü bize yardım etmeye hazır olup olmadığını anlamak istiyoruz. Bu şekilde bir saat daha geçti. Vurmakla tehdit ediyorlardı ama yapmıyorlardı bunu. Aklımın başımda olması gerekiyordu. Ne de olsa benden bilgi sağlayacaklardı. Bak dedi sorguyu sürdüren. Senin yüzünden bir sürü zaman kaybettik. Senin amacın San Miguel'deki evi terk edebilmeleri için diğerlerine zaman kazandırmak. Çünkü Chon %100 oradadır şimdi. Onu takip etmemizden sonra oraya kaçmış olmalı. Kendisini izlediğimizi anlatmadı mı sana yoksa? Flor Blanca stadının oralarda kullandığı kırmızı kamyoneti bırakmak zorunda kalmıştı. San Miguel'de saklandığı doğru değil mi? Bu yüzden onun ve diğerlerinin kaçabilmeleri için zaman kazanmak istiyorsun. Hadi dedi bir başkası. Albümü getirin de fotoğrafları görsün. Az sonra elime kapağında ERP albümü yazılı bir klasör tutuşturuldu. ERP Devrimci Halk Ordusu. Klasörde yıkıcı etkinliklerde bulundukları suçlamasıyla bütün ülkede aranılan ve yakalanmaları için gerçek bir sürek avı uygulanılan insanların fotoğrafları vardı. Pek çok beyaz yapraktan oluşuyordu albüm. Her yaprağın ortasına bir fotoğraf yapıştırılmıştı. Birkaçı vesikalık boyutlarındaydı, ötekilerin hepsi büyütülmüştü. Fotoğrafların çoğu her yurttaşın kayıtlı olduğu ilçelerdeki resmi dairelerde bulunan dosyalardan alınmaydı. Bu son belediye seçimlerinde resmi parti olan Ulusal Birlik Kongresi'nin bütün belediyeleri yetkili kılarak muhalefet partilerinin listesini iptal ettirip yerel gücü elinde toplamasıyla mümkün olmuştu. Yani baskı güçleri resmi dairelerle birlikte halkı denetleme işini son derece etkin bir şekilde yürütebilecek durumdaydılar. Bu yasa gereği olarak 18 yaşına basan her yurttaş oturduğu semtin muhtarlığına kaydını yaptırıyor, güvenlik güçleri de istedikleri her türlü bilgiyi, fotoğraf, parmak izi, adres, isim, bebe bu arşivlerden sağlayıp daha sonra kelli felli yurttaşların kaçırılması olaylarını sahnelemekte kullanıyordu. Bu adamlar fişleri isterken ne bir kararnameye ne de bir savcı tarafından açılmış bir davaya dayandıklarından bu arşivden yararlanma usulleri yasa dışıdır. Bu yolla gerek duydukları tüm bilgileri ellerinin altında bulundurabiliyorlar. Söz konusu albümde Rafael, Luis, Santos Lino Ramirez, Margarita, Sofia, Sebastian, Gertrudis, Chon ve diğerlerinin fotoğrafları vardı. Mücadelemiz uğruna hayatlarını kaybetmiş ama hala kimliklerini saptayamadıkları yoldaşların fotoğrafları da vardı albümde. Kimlik saptayamamalarının nedeni ailelerinin acı da olsa ölülerine sahip çıkmamasıydı. Ölüyü sahiplenirlerse soruşturma devam eder, böylece ailenin öteki bireyleri de hemen baskıcı güçlerin zanı altına girer, bunu gözetim ve tutuklama izlerdi. Ama ailelerin ölüye sahip çıkmaması yalnızca bütün bunlardan korunmak kaygısından ileri gelen bir şey değildi. Halkın devrimci katılımının da payı vardı bunda. Daha sonra ileride bir gün halkın özgürlüğü uğruna hayatlarını kaybeden herkese bu davranışlarına saygımızı ve gönül borcumuzu en iyi şekilde belirteceğiz. Hiç kimseyi tanımadığımı öne sürdüm. Bir fotoğrafta, daha doğrusu trafik dairesince düzenlenmiş bir ehliyetin fotokopisinde duralayıp "Bu Chon değil mi?" dedi adamlar. "Şu anda San Miguel'de bulunan kişi yani." Bu yoldaşla, Rene Cruz adıyla da bilinen bu yoldaşla özellikle ilgileniyorlardı. Çünkü kendisi partimizin Temmuz 1977 tarihinde yapılan ilk kongresinde genel sekreterliğe seçilmişti. Bir karşılık vermeden albümle oyalanmaya devam ettim. Sayfaları yavaşça tek tek açıyor, zaman kazanmaya ve bu sakinleşmiş havadan yararlanarak kafamı dinlemeye çalışıyordum. Bu arada 4 saatten fazla bir zamanı geride bırakmıştık. Sonra albümü elimden alıp bandı yeniden gözlerime çektiler ve bileklerimi yine sıkıca bağladılar. Yeniden isim konusundan başlanıldı. Ben de aynı karşılığı vermeye devam ettim. Bakın, madem adımı biliyorsunuz, neden benim söylememi istiyorsunuz öyleyse? Yalan makinesini uygulamak gerekiyor bu orospuya, dedi orada bulunanlardan biri. Evet, dedi bir başkası, o zaman kesinlikle konuşur. Bu konuşmalarla bilgi sızdırmanın yeni ve incelikli bir biçiminden söz ettiklerini, daha önceden bir takım şeyler hakkında bilgi sağlamış olabileceklerini düşünüyordum. Yalnızca kaçırdıkları kişilere işkence uygulayarak bu konuda ustalaşmış olmaları benim için anlaşılmaz ve akıl erdirilmez bir şeydi. Sonradan öğrendim ki bu yalan makinesi denen şey beyin zarlarına baskı yapan bir aygıttı ve eğer uygulanan kişinin morali bozuksa, halsiz düşmüşse, açlıktan dolayı bitkin düşmüşse son derece etkili oluyordu. Yoksa başka türlü bu aygıtla bir sonuca varılması olacak iş değildi. O ana dek vurdukları yerlerde hiç acı hissetmemiştim. Vücudum henüz sıcaktı, kendimi ulusal muhafızların elinde görmek delirtiyordu beni öfkeden. Tutuklanışımdan sonra partimizin güvenliğinden duyduğum endişe kişisel esenliğimden çok daha ağır basıyordu. Acının nasıl yavaş yavaş artmaya başladığını hissettim. Bacağım uyuşmuş gibiydi. İpler öyle sıkı bağlanmış, kasları öyle kesmişlerdi ki bıçak kemiğe değdi değecek bir durumdaydım. O an adamlardan biri, "Buraya bak Tibursi'ye," dedi. "Valle paralardan senin sorumlu olduğunu söylüyor." "Hayır," diye karşılık verdim. "İnkar etme bunu, doğru çünkü." Adamlardan biri yanıma gelip saçlarımı kavradı. "Choco, Chon ve ERP'nin diğer önderlerinin barındığı ev nerede?" "Bilmiyorum." "Ah, demek efelik taslamak istiyorsun bize. Göreceğiz bakalım." Şimdi onlara kim olduğumu söylemenin sırasıdır diye düşündüm. Öfkeleneceklerdi ama bundan sonraki her şey çabucak geçip gitmiş olacaktı. Bu umutla ve ölüm özlemiyle "Evet," dedim. "Ben Guadalupe Martinez'im, ERP üyesiyim." "Ah, öyleyse muhafızları öldüren şu kadın gerilla sensin demek. Bunu yaptığına pişman olacaksın. Seni yakaladıkları o yerde ne arıyordun?" "Santa Ana otobüsünü bekliyordum." "Oradan Santa Ana'ya otobüs gitmez. Masal anlatma. ERP'den birini görmek istiyordun." "Hayır, aileme gitmek üzere yola çıkmıştım. Kız kardeşime gidiyordum. Başım dertliydi. Beni ele verebilecek insanları tutuklamışlardı. Bu yüzden parti bir süre ailemin yanında saklanıp gözden kaybolmamın daha doğru olacağını düşünmüştü." "Nasıl olsa yine yakalardık seni orada. Kız kardeşinin evine gözcülerimizi yerleştirmiştik çoktan." Bunun doğru olup olmadığını bilmiyordum ama aslında oraya gittiğim filan yoktu. El Salvador Devrim Partisi güvenlik sorunu olan hiçbir üyesini ailesinin yanına gönderemezdi. Güvenlik güçlerinin aradıkları ilk yer orasıdır çünkü. Dediklerime inanıp inanmadıklarını bilmiyordum ama sonraki soruları şöyle oldu. "Neden silahsızdın? Tabancan nerede?" "Hangi tabanca?" "Her zaman silahlısın sen. Bir 38'lik taşıyorsun üzerinde, bunu biliyoruz." "Tabancam filan yok benim. Ailemin yanında otururken tabancayı ne yapacakmışım?" "Peki San Miguel'in neresinde oturuyordun?" "Chaparastigue sokağında bir odada. Kendim için kiralamıştım. Bir yalandı bu elbette." Bana sorular yönelten adam siyasi polisin ardından gelen sınır polis şefi üsteğmen Juan Batista Garay'dı. "Bana bak, kes artık yalanlar sıralamayı. Öteki arkadaşlarının barındığı ev San Miguel'in neresinde ha?" "Bilmiyorum. Öbür odaya götürün şunu diye emretti üsteğmen Jose Antonio Castillo. Ayağa kalk dedi bana. Ayağa kalkmak istedim ama yapamadım. İçlerinden biri kolumu tutarak bu orospular dedi, kendilerine sadece kaba kuvvetle davranılmasını istiyorlar. Ayağa kalk, yapabilirsin bunu. Bırak oyun oynamayı. Muhafızları öldürecek cesaretin var ama değil mi? Bir başkası beni zorla ayağa kaldırıp bacaklarımdan birini tuttu ve eğer dedi, bacakları bir kurs bitirebilecek kadar güçlüyse şimdi ayakta da tutabilir onu. Eğer ayağa kalkmazsan sıradan geçirir seni. Hiç şüphen olmasın bundan. Sonra sarkıntılık etmeye başladı. Hala çıplaktım çünkü. Ayağa kalkmak için son bir denemeye daha giriştim ama yapamıyordum işte. Yerden koparırcasına kaldırıp başka bir odaya götürdüler beni. Orada yere atıp epeyce gürültü çıkaran metal bir nesne getirdiler yanıma. Kelepçesini sıkıca bağlayın şuna dedi birisi. Ellerime sarılıp tekini kelepçeden ayırarak o metal nesneye bağladılar. Ayak bileklerindeki bağları da daha bir sıkıştırdılar. İlk anda o metal nesnenin mahkumların kaçmaması için ayaklarına bağladıkları demir toplardan biri olduğunu sanmıştım. Bundan sonra gelecek işkenceyi beklemeye başladım. Kelepçelerini iyi kontrol edin, kımıldarsa vurun ona. Sonra da hiç ummadığım bir şey yaparak odadan çıkıp gittiler. Beklentilerimin tersine hiçbiri geri gelmedi. Kışlaya geldiğimden bu yana aradan 7 saatten fazla bir zaman geçmişti. Odada biri varmış da beni gözlüyormuş gibi geliyordu bana. Ama kapı epeyce sonra açıldı ve içeriye birkaç adam girdi. Getirdiğiniz kız bu mu? Evet, San Miguel'de enseledik onu. En az yarım saatte bir gelip bakmak gerek ona. Sonra sen diye başka birine yöneldi adam. Koşarak geleceksin buraya. Sabah saat 6'da gelip sorguya devam edeceğim. Bu konuşmanın ardından hepsi de çıkıp gitti. İşkence uşakları yanımda değildi artık. Bu sakin ortamda tutuklanışımın anlamı, partinin belini büken güvenlik sorunları, bundan da ötede kaçırdıkları kişilerden ne kadar bilgi sağladıkları konusunda daha ayrıntılı bir şekilde düşünebiliyordum. Korkutuyordu bu beni çünkü yoldaşlar bu arada uzman güçlerin ne kadar bilgi edindiklerinden habersizdi ve bazıları henüz şüphe çekmediğini sanarak ve çok gerektiği halde bütün güvenlik önlemlerine boş vererek ortalıkta dolaşıyordu. Kafama üşüşüp duruyordu bütün bu düşünceler. Tutuklanışını bir yoldaş mutlaka öğrenmişti ve arkadaşlar ilk sıkıntılarla çoktan karşı karşıya gelmiş olmalıydılar. Tutuklanışımı onlara kim haber verebilirdi acaba? Yoldaşlardan hangisi ona gidip beni görüp görmediğini sorabilirdi? Gecenin bu saatinde neredeydiler? Giderek çıkış yollarını bile sıralamaya başladım kafamda. Umarım Baltazar ben buluşma yerine gelmeyince işkillenmiştir. Bir an belki de enseledikleri yalnızca ben değilimdir diye düşündüm. Bu düşünceler bulunduğum yere yaklaşan ayak sesleriyle kesildi. Birilerinin merdivenden yukarı doğru koştuğunu duydum. Çıkan seslerden merdiven sanki tahtadanmış gibi geliyordu insana. Sonra hızlı adımlar, kapıyı açan anahtarın kilitte dönüşü, cellatlarımı yine çevremde yakınlarımda hissedişim. Yaklaşıp ayaklarıyla beni kımıldattılar. Üstüme çöreklenip sağımı solumu didiklemeye, ellemeye başladılar. Çıplak oluşum içimdeki umarsızlık duygusunu daha da şiddetlendiriyordu. Her an işkence maşalarına dönüşen bu güruh karşısında kendimi daha bir korumasız, daha bir yenilgiye uğramış hissediyordum. Bu şekilde ne durumda olduğumu görmek için sık sık gelmeye başladılar. Sabahın erken saatlerinde iki kişi belirdi. İçeri girdikten sonra biri bu orospunun tadını çıkarmalı diye konuştu. Niye becermiyoruz onu? Yardım et de halledeyim işini. Bağırmasına engel ol. Olmaz, bizim nöbetimiz az sonra bitecek. Az subayımın gelmişi de an meselesi. Acele et, kolla beni. Üstüme abanırken bacaklarımı açmaya çalıştı. Bacaklarımdan biri çok kötü durumdaydı. Ama yine de karşı koydum ve başaramadılar. Olmadığını görünce adam üstüme atıldı. Sağımı solumu ellemeye, sıkmaya girişti. Kendimi korumaya ve bağırmaya başladım. Adam eliyle ağzımı kapatıp ötekine dönerek yardım etsene salak dedi. Benden sonra sıra sana da gelecek. Gittikçe yaklaşan ayak seslerinin duyulması üzerine beriki şşt dedi. Az subayım geliyor buraya. Üstümdeki adam ayağa kalkıp bir tane indirdi yüzüme. Yine paçayı kurtardın orospu. Ne yapıyorsunuz burada? Kelepçelerine bakıyorduk. Bırakın onu, az sonra sorgu başlayacak. Hepsi odayı terk etti. Bu ilk gece tecavüze uğramamıştım. Zorbaların insanları yıkmak, mahvetmek için ellerinde bulunan araçlar arasında en etkilisi, eğer bir kadın söz konusuysa cinsel saldırı, tecavüz ya da sarkıntılık tehditlerinin durmadan yinelenmesidir. Yalnızca canilerin ellerini bedeninde duymak bile insanı tiksindiriyor ve acı veriyor. Eninde sonunda olacağını biliyor insan ve her şey olup bittikten sonra, çok sonra bile hayvanca ve iğrenç bir şey olarak kalıyor bu. Bu tür işkenceyle erkekte ya da kadında olsun ideolojik değerleri sarsmaya, cinsel alandaki onur, namus ve şerefi kırıp parçalamaya çalışıyorlar. Böyle bakınca işkenceden çok daha ötede bir şeydir bu. Yalnızca bedensel acılara yol açmaz. Bunun da ötesinde asıl amaçlanan insanın moral gücünü yok etmektir. Onurun ve namusun devrimcilerin savaş ilkelerinde temellerini bulduğunu, sebep oldukları her türlü bedensel acının, kavganın, onuru ve cesareti karşısında etkisiz kalacağını, aşılacağını, insanlara eza etmekten hoşlanan bu psikopat katillerin anlamaları elbette olanaksız bir şeydi.